bugün Türkiye'de tam anlamıyla bir kandırmacanın orta oyununun sahnesi oldu seçimler.
Bu işleyiş tarzını benimsemiyorum. Bu demokratik değil bu işleyiş tarzı. Ben bunu protesto ediyorum diye boş oy veriyor.
Onun için gitmiştim. O tarihten sonra da bir daha sandık başına gitmedim. Hiç oy kullanmadım.
Yani bu yapısal sorunlar aşılmadan yani gidip de oy kullanmanın ben çok rasyonel bir davranış olduğuna inanmıyorum.
Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Seslerden de anlaşılacağı üzere bu araştırma dosyasında seçimlerde oy kullanmama eylemi üzerine tartışıyoruz. Ama konuyu sivil itaatsizlik kavramı bağlamında tartışacağız.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Sivil itaatsizlik ya da pasif direniş olgusu farklı disiplinlerde, farklı açılardan ele alınmış ve birçok araştırmacının çalışma konusu olmuş önemli bir kavram. Kavramın fikir babası Amerikalı filozof Henry David Thoreau. Thoreau, 19. yüzyıl Amerika'sında devletin adil olmayan vergi politikalarını eleştiriyor ve durumu vergi ödemeyerek protesto ediyor, hatta bu nedenle hapis yatıyor. Sonra sivil itaatsizlik üzerine uzunca bir deneme kalemi alıyor. Denemede devletin kutsallığını sorgulamaktan, insan haklarının devlet üzerindeki önceliğinden falan bahsediyor ve halkı adaletsizliklere karşı sorumluluk almaya davet ediyor. Mahatma Gandhi ve Martin Luther ise kavrama dünya çapında popülerlik kazandıran, pratik ve teorik düzeyde katkı sağlayan iki önemli isim. Tabii bu üzerine çokça çalışılan bir konu olduğu için sivil itaatsizliğin farklı düşünürler tarafından ortaya atılmış çeşitli tanımları var. Kafaları akademik kavramlarla çok karıştırmak istemiyorum, o yüzden incelediğim araştırmaların toplamını içeren bir özetle sivil itaatsizliği şöyle açıklayayım. Kamuya açık, kamu vicdanına yönelik, şiddetten uzak bir şekilde bir yasayı ya da hükümet politikasını veya kararını engelleme amacıyla yapılan bir protesto biçimi. Yani otoriteye karşı pasif bir direnme biçimi. Kadir Has Üniversitesi'nden siyaset sosyolojisi uzmanı Dr. Didem Türkoğlu, Medyascope'da katıldığı bir yayında sivil itaatsizlikteki pasif direnme haline ilişkin şunları söylüyor.
Hani neden pasif direnirsiniz sorusu da şuradan kaynaklanır. Adil olanla yasal olan arasındaki farktan. Tabii ki hükümetler ve devletler kanunlar yapar, kurallar koyar ve yürütme ve kolluk güçleri bunları uygular. Ama öte yandan da tarihte de gördüğümüz üzere toplumda belirli bir muhalefet ortaya çıkabilir. Bazı kuralları ve kanunları yeterli bulmayabilirler, adil bulmayabilirler ve buna dair seslerini yükseltirler. Siz sesinizi yükseltirsiniz ama karşınızda bir duvar bulduğunuzu hissedersiniz. Sesinizin yükselmediğini yeterince ya da duyulmadığını, işitilmediğinizi düşünüyorsunuz. Böyle durumlarda çeşitli taktikler uygularsınız. Bunlardan bir tanesi de arkadaş bu adil değil. O yüzden ben bunu yapmayı doğru bulmuyorum demek.
Birkaç sivil itaatsizlik örneğinden bahsederek kafaları biraz daha netleştirelim. Örneğin siyasi hükümlülerin açlık grevleri ya da işçilerin toplu iş bırakma eylemleri ve grevleri en sık rastladığımız pasif direniş biçimleri. Ya da mesela vergi ödememek. Halkın ödediği vergiler kamu yararına kullanılmıyorsa ya da belli grubun çıkarları için kullanılıyorsa kişi o halde ben vergi ödemiyorum diyerek pasif bir direnişe geçebilir. Yine vicdani retçileri de yani politik duruşu veya siyasi görüşleri nedeniyle zorunlu askerlik yapmayı reddedenleri de örnek gösterebiliriz. Son bir örnek de siyaset gündeminden vereyim. Hatırlar mısınız 2022 yılına elektrik ve doğalgaz faturalarına üst üste gelen zamlarla girmiştik. Bir anda faturalarımız coşmuş, herkes sosyal medyada faturalarını paylaşarak bu duruma isyan etmişti. Duruma itiraz edenlerden biri de CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
Elektrik faturalarının üzerinde iki çeşit vergi var. %5 elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, %18 KDV. Yaza kadar KDV %1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir avantajı olacak. Ayrıca elektrik zammını da geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim.
Kılıçdaroğlu'nun zamlar geri çekilinceye kadar faturalarını ödemeyeceğini ilan etmesi de bir pasif direniş biçimi, yani sivil itaatsizlik örneği olarak değerlendirilmişti. Amerikan Üniversitesi'nden çatışma analizi ve çözümlemesi üzerine çalışan akademisyen Ulaş Doğa Eralp, Kılıçdaroğlu'nun bu protestosunun ancak toplumda ortak bir itiraza dönüşürse değerli olabileceğinin altını çizmişti. Çünkü sivil itaatsizlik eylemi özünde ortak adalet anlayışına yönelik bir çağrıdır.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyip ben şahsen faturayı ödemiyorum demesi başlı başına çok çok önemli bir durum değil. Yani partisi sahip çıkmıyorsa bunu aslında genel anlamda halkın sahip çıkması gerekiyor. Bu halk düzleminde bu eylemler yayıldığı zaman bu devletin yurttaşı hiçbir şekilde kale almadan zamları üst üste yığması, insanları durduk yere tutuklaması, şu bu. Yurttaşların da bu anlamda sesini çıkarma hakkını öne koyuyor.
Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememe çağrısının kitlesel bir harekete dönüşmemesinden kaynaklı sivil itaatsizlik olduğu fikrine katılmayanlar da vardı. Tam bu noktada hafızaları tazeleyerek yakın geçmişte ortak bir direnişe dönüşmüş olan bir sivil itaatsizlik örneğini hatırlatayım. Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'yu rektör olarak atamasını kabul etmeyen Boğaziçi'li akademisyen ve öğrenciler rektörlüğe sırtlarını dönerek durumu protesto etmişlerdi. Bu pasif direnişe katılım her geçen gün artmış ve Boğaziçi'lilerin direnişi kitlesel bir direnişe dönüşmüştü. Biraz daha geriye giderek Gezi direnişini hatırlayalım. Mayıs 2013 yılında Taksim Gezi Parkı'nın korunması amacıyla başlayan protestoların tüm ülkede ortak bir adalet duygusu arayışına dönüşmesiyle birlikte kitlesel bir direnişle karşılık bulması hafızalardan silinmeyecek bir sivil itaatsizlik direnişiydi. Şimdi gelelim oy kullanmama davranışına. Seçimlerin bir demokrasi illüzyonu olduğu düşüncesiyle veya daha farklı nedenlerle oy kullanmama eylemleri de birçok akademik çalışmada pasif direniş biçimi olarak değerlendiriliyor. Ancak bazı hukukçulara göre bu eylem siyasal yabancılaşma veya siyasal ilgisizlik şeklinde açıklanabiliyor. Şeniz Ambarlı, baskıya karşı direnme hakkı ve sivil itaatsizlik başlıklı makalesinde eylemi nedenleriyle birlikte değerlendirmek gerektiğinin altını çiziyor ve kişinin siyasal dizginin kendisine hiçbir olumlu katılma imkanı vermediğine inanmasıyla birlikte bu eylemi gerçekleştirdiği durumda seçime katılmama halinin ilgisizlik biçiminde değerlendirilmesinin eksik olacağını belirtiyor. Ve devlete küstüğü için siyasal oyunda yer almayı bilerek reddeden kişinin ilgisizliği gerçek bir ilgiden doğan protestodur, diyor. Bunu anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'na sordum.
Boş oy veya bazı Avrupa devletlerine tanıdığı gibi beyaz oy aslında sandığa gitmek ama partilerden, aday belirleme tarzından, adaylardan hoşlanmayan, bu sürece karşı olan yurttaşların ben oy veriyorum, yurttaşlık görevimi yerine getiriyorum ama bu işleyiş tarzını benimsemiyorum, bu demokratik değil bu işleyiş tarzı, ben bunu protesto ediyorum diye boş oy veriyor ya da beyaz oy veriyor. Ama onun bir anlamı oluyor. Çünkü örneğin falan seçim bölgesinde %15 beyaz oy kullanmış ya da boş oy kullanmış. Demek ki yurttaş sorumluluğunu yerine getiriyor, algılıyor, sandığa gidiyor ama adayları ve partileri ve onların yöntemlerini benimsemediği için boş oy veriyor veya beyaz oy veriyor. Ama bu hesaplanıyorsa, bu hesaplanabiliyorsa doğru bir demokrasi adına bir sivil itaatsizliktir.
Ancak Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu önümüzdeki seçimin ulusal seçim değil bir yerel seçim olduğunu ve yerel seçimlerde çok katmanlı adaylığın söz konusu olduğunu, yani herkesin aday olabileceğini belirtiyor ve kamu yararı bağlamında değerlendirildiğinde sandığa gitmenin daha meşru olduğunu vurguluyor.
Sivil itaatsizlik kamu yararı varsa, üstün kamu yararı veya toplum kara yararı varsa o alanlarda yasaya aykırı da olsa sivil itaatsizlik meşru görülüyor bir tür direnme hakkı olarak. Ama burada acaba sandığa gitmemek mi daha bir üstün kamu yararı adına gitmemek mi meşru ve haklı, yoksa giderek sandığa giderek demokrasiyi, seçimi anlamsızlaştıran partilere ders vermek mi daha anlamlı? Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman mesela biz serbest seçim istiyorsak ve serbest seçimi zedeleyen bir tür devlet seferberliği karşısında isek, o zaman hukuken baktığımız zaman konuya demokratik yaklaşım, insan hakları açısından yaklaşım, hak ve özgürlükler açısından yaklaşım, hukuki yaklaşım sandığa gitmeyi meşru kılıyor. Bu nedenle bence sandığa girerek tavır koymak, hatta elden geldiğince daha çok giderek tavır koymak, örneğin eğer son seçimlerde, geçen yıl yapılan seçimde belirli gruplar, belirli kişileri, demokrasi karşıtı kişileri desteklemek için %80 sandığa gitmişlerse, o zaman demokrasi yanlılarının %100 gitmeleri gerekir o dengeyi değiştirebilmek için.
Son yıllarda hemen hemen her seçimde oy kullanmadığı için gündeme gelen ve eleştirilen tarihçi yazar Ayşe Hür ile oy kullanmama direnişini hem teorik hem pratik düzeyde tartıştık. Ayşe Hür, oy kullanmama davranışının geçmişteki nedenleriyle şimdiki nedenlerinin birbirinden farklı olduğunu belirtiyor.
Yaşım icabı uzun bir seçmenlik dönemim oldu. Bu yaklaşık 50 seneden söz ediyoruz. Bu 50 sene içerisinde çok az oy kullandım. Bunun geçmişteki nedenleriyle son yıllardaki nedenleri farklı. Geçmişte ben seçmen yaşına geldiğimde sol bir partide örgütlüydüm. O sırada seçimlerle ilgili değildik biz. İşçi sınıfını örgütlemeye çalışıyorduk. Fabrikada çalışıyordum, sendikacılık yapıyordum. Kadın örgütünde çalışıyordum. Ondan sonra 12 Eylül darbesi oldu. O siyasi hareketle ilişkim kesildi ama seçimlerle ilişkim kurulmadı. Sadece 82 anayasa oylamasında anayasaya hayır demek için oy verdim. O sırada biliyorsunuz ağır bir baskı vardı bu konuda. O bir protesto eylemine katılmak dürtüsüyle, heyecanıyla o uzun süren perhizime ara verdim. O zaman zarflar böyle şeffaftı, içinde hayır oyları da görülüyordu. Buna rağmen bu oyu vermek benim açımdan önemli bir duruştu. Bir dahaki oy verme sürecimi 2014 yılında Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığında tekrar sandığa gittim. Bu da neden olduğunu çok kestiremiyorum. O dönemin heyecanıydı herhalde. Barış süreci beni de umutlandırmıştı. Belki güçlü bir figür olursa, politik aktör olursa Selahattin Demirtaş, devlet onu daha ciddiye alır ve daha güzel, güçlü bir görüşme, müzakere süreci yürütülür diye ummuştum. Onun için gitmiştim. O tarihten sonra da bir daha sandık başına gitmedim, hiç oy kullanmadım.
Tabii oy kullanmama davranışının nedenleri seçmenden seçmene, kitlesel bir hareketten bahsediyorsak da partiden partiye değişebiliyor. Sıklıkla öne sürülen nedenleri seçimlerin adil ve güvenli olmadığı, toplumsal ya da siyasal hiçbir problemi çözmediği, kişilerin siyasete müdahale edebilecek güçlerinin olmadığını düşünmesi, seçimlerin giderek anlamsızlaştığı ve hiçbir alanda yenilik getirmediği düşüncesi şeklinde sıralayabiliriz. Ayşe Hür ise oy kullanmama davranışının nedenlerini şöyle açıklıyor.
Türkiye'de kitleler seçim yoluyla demokratikleşmeye ve seçim yoluyla sisteme dahil olma konusunda müthiş doktrinize olmuş durumdalar. Başka hiçbir yöntem tanımıyorlar hatta. Ne dernek, ne cemiyetler, ne mitingler, ne sokak eylemleri, ne grev, sendikalar. Bunlar adeta sönümlenmiş durumda. Tek heyecan uyandıran şey seçimler. Ben de bu açıdan kitlelerin tek heyecan duyduğu alanda onları düşünmeye sevk etmek için aslında seçim şöyle şöyle bir mekanizmadır. Demokrasi aslında şöyle şöyle bir sistemin şöyle bir aparatıdır gibi sorularla onları bir parça kışkırtmaya çalışıyorum. Bir başka ülkede yaşasa idim belki bu konuda farklı bir tavır alırdım. Yani böyle kategorik bir reddediş gibi algılanmasını istemiyorum. Türkiye'de seçim yasası, İşte ceza yasasındaki kanunlar, propaganda faaliyetlerine konulan engellemeler, medyanın son derece yanlı ve sisteme ne diyelim kilitlenmiş olmasını yarattığı pek çok faktör Türkiye'deki partilerin bir temsil niteliği kazanmasını engelliyor benim için. Tabandan seçilerek gelmiyor partilerin seçimlerde karşımıza koyduğu adaylar. Bir başka ülkede olsaydı partinin içerisinde farklı görüşler çatışırdı, farklı kesimler, çıkar grupları bunlar anlatarak kendilerini ve o partinin içerisinde en azından demokrasinin en iyi işlediği şekliyle bir mekanizma sonucu oluşurdu. Temsil etmeye aday olan kişiler o zaman derdiniz ki ben de en azından yerel seçimlerde oy kullanabilirim çünkü bunun şöyle şöyle şöyle toplumsal faydaları vardır. Türkiye'de bugün bu sistem hiçbir boyutuyla işlemiyor. Bu açıdan buna dahil olmak aslında bir orta oyuna, bir vodvile dahil olmak gibi bir şey. Bir müsamereye katılmak gibi bir şey. Ki müsamere sözü bile iltifat sayılır. Onun bile belli ilkeleri, normları, kuralları vardır. Estetik bir yanı vardır, bir hedefi vardır. Bugün Türkiye'de tam anlamıyla bir ne diyeyim kandırmacanın orta oyununun sahnesi oldu seçimler.
Doktor öğrencisi Ferhat Ali Göçer ise 14 yıldır oy kullanmıyor ve oy kullanmama davranışını demokratik olduğunu düşünmediği bir siyasal düzeni reddediş olarak değerlendiriyor. Bir birey olarak hak, adalet ve eşitlik taleplerini iletebilecek bir muhatap bulamamasının sistemle olan ilişkisinde öfkeli bir kopuşa neden olduğunu belirtiyor ve oy kullanmama nedenlerini şöyle sıralıyor.
Bir kere Türkiye siyasi tarihinde oturmuş, yerleşik, demokratik bir yapı üzerine inşa edilmiş bir siyasal kültür yok. Yani bu Tanzimat'tan bu yana baktığınız zaman Türkiye'nin yakın tarihine yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişle beraber vesaire günümüze kadar getirdiğiniz zaman Türkiye'de oturmuş yerleşik kurumsal bir siyasal sistem hiçbir zaman olmamıştır. Yani darbelerin olduğu, sivil iktidarların güç devşirdikten sonra bir tür otoriteryen karakter sergilemesi vesaire. Mesela bakıldığında yani rasyonel düşünebilen ya da mantıksal olarak yaşamını kurgulamaya çalışan her bireyin rahatlıkla görebileceği bariz göstergeler. Bu birinci neden. Mesela en önemli neden olabilir belki de bu. Yani ikincisi olarak da Türkiye toplumu sadece Türk toplumundan oluşan bir toplum ya da topluluk değil. Yani farklı etnik, dinsel ve azınlıkların da olmuş olduğu bir toplum ve yani neticede bir imparatorluk bakiyesi olan bir ülke olduğu için mesela ben de bir etnisite üzerinden de yaşamı isteseniz de istemeseniz de kurgulamakla muhatap olabiliyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman da hakim siyasal kültürün etnik ve dinsel karakterinde sürekli sizi ötekileştiren ya da dışlayan, en ufak bir şeyde sizi düşmanlaştıran, en ufak bir şeyde sizi toplumun var olan sorunlarının, arızalarının ana kaynağı olarak gösterilmesi de sizin zaten sistemle olan ilişkinizde muazzam bir kopuşu ve bu kopuş sadece öyle basit bir kopuştan mütevellit değil, daha çok öfke temelli bir kopuş olabiliyor. Senin yaşamını geliştiren, iyileştiren, sana umut veren, senin hayata ilişkin kurmuş olduğun anlam ve hayalleri gerçekleştirebilmene imkan ve alan açmayan bir siyasal düzenin olması.
Hem bu dosyaya katkı sunan Ayşe Hür ve Ferhat Ali Göçer'in oy kullanmama nedenlerini, hem de araştırmalarım sonucu edindiğim oy kullanmama nedenlerini sohbetimiz sırasında anayasa hukukçusu İbrahim Kabuğlu'na ilettim ve nedenleriyle birlikte değerlendirerek bir sivil itaatsizlik biçimi olarak oy kullanmama eylemini değerlendirmesini rica ettim. Kabuğlu başından beri vurguladığı gibi yine oy kullanmanın daha etkin bir direniş yöntemi olduğunu belirtti.
2010 seçimlerine baktığımız zaman mesela hayırcılar vardı, yetmez ama evetçiler vardı, bir de boykotçular vardı. Tam da sizin bana yönlendirdiğiniz soru. Yani gitmiyorum, protesto ediyorum. Ama ne oldu? Şeylerin sandığa gitmeyenlerin ya da sandığı boykot edenlerin oyu hiç hesaba katılmadı. Gidenlerin oyu hesaba katıldı ve gidenlerin, oy verenlerin çoğu da 2010 anayasa değişikliği yönünde oy kullandı. Oysa protesto yerine o kişiler, boykot eden kişiler de gidip hayır deselerdi 2010 seçimlerinde, o zaman 2010 anayasa değişikliği ne olmazdı? Sandıktan çıkmazdı. 2010 anayasa değişikliği sandıktan çıkmasaydı eğer, 2017 anayasa değişikliği yapılmazdı, yapılamazdı. 2017 anayasa değişikliği yapılamamış olsaydı eğer, o zaman siz de bu röportajı yapma gereği duymayacaktınız. Çünkü Türkiye 3 aşağı 5 yukarı göreceli de olsa serbest seçimler yapabilecek konumda olacaktı.
Oy kullanmayanlar hem oy kullananlar tarafından hem de siyasal alanda çeşitli eleştirilere maruz kalıyorlar. Ferhat Ali Göçer, oy kullanmama davranışı nedeniyle sıklıkla arkadaş çevresinde baskıya maruz kaldığını belirtiyor. Çünkü tarihçi yazar Ayşe Hür'ün de belirttiği gibi insanlar seçim yoluyla demokratikleşmeye ve seçim yoluyla sisteme dahil olmaya alışıklar. Ayakta kalan neredeyse başka hiçbir temsiliyet modeli bulunmuyor.
Türkiye toplumu ideolojik bir toplumdur. Yani Türkiye'de taraf olmak zorundasınız. X, Y, Z herhangi bir partinin militanı, partizanı ya da kulu, kölesi ya da tabiyetiyle ona bütün iradeni ona tabi kılmanız gerekir. Bu noktada politik olmayı yani politik olma anlayışını bu minval üzerinden kurgulayan bir toplumuz. Yani bizde politik olmak demek bir partiyi tutmak ya da bir partinin peşine takılmak ya da bir partiye gönül vermekle ilişkilendiriliyor. Fakat bunun dışına çıktığınız zamansa sorumsuz, apolitik ya da hani tırnak içerisinde duyarsız bir yurttaş olarak kabul ediyorsunuz. Örneğin mesela dün arkadaş grubu içerisindeydim bir yerde. İşte haliyle ülke meselelerinden konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz. Ne olacak diyorsunuz. Yani ekonomi ne olacak, siyaset ne olacak, seçim ne olacak falan. Şimdi arkadaş grubumda benim oy kullanmadığımı bildikleri için bana muazzam bir yani irite edici şekilde mesela bir baskı kurmaya çalışıyorlar. Yani şunu diyorlar, işte gideceksin. Duruyorlar duruyorlar 10 dakika 20 dakika sonra tekrar. Ya işte hocam git. Ya gitmek zorunda değilim. Anlatabiliyor muyum? Yani neden yani gideyim? Yani ben bir bireyim kardeşim. Yani neticede ben bir birey olarak da davranışlarımdan da sorumluyum. Ve neyin doğru neyin yanlış olacağını az buçuk kendi öznel tecrübemle bunu farkındayım da.
Oy kullanmayanlara yönelik eleştiriler çoğunlukla oy vermeyenlerin ortak demokratik mücadelede sorumluluk almaması, yürütülen demokratik mücadeleye zarar verilmesi, toplumsal bir değişime ilgisizlik ve isteksizlik olağında. Tabii Ayşe Hür tanınmış bir yazar ve tarihçi olduğu için, yani bir bakıma belli kesimlerce toplumda kanaat önderi olarak da görüldüğü için ona yönelik eleştiriler daha yoğun ve süreklilik gösteriyor.
Her seçim döneminde oy vermediğiniz gündeme geliyor ve işte eleştirilerle birlikte tabii ki gündeme geliyor. Buradan belki o eleştirilere de cevap vermek istersiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü eleştirilerin tonu da genelde şey oluyor. Hani böyle sanki ortak bir mücadele ortada var ve siz ondan kaçıyorsunuz, sorumluluk almaktan kaçıyorsunuz gibi bir tonda. Ne söylemek istersiniz bu eleştirilerle ilgili?
Evet, ben konuşmayan, ses çıkarmayan, itiraz etmeyen bir insan değilim. Zaten beni ondan dolayı tanıyor insanlar. 2002 yılından beri gazetelerde, televizyonda, radyo programlarında sürekli Türkiye'nin riskli konularında resmi tarih eleştirisi yaparak var olmuş bir kişiyim. Yani ben bir magazin figürü değilim, bir siyasi figür değilim, bir akademisyen değilim. Ben sadece tehlikeli konularda konuşmaktan çekinmeyen insan olarak var olan biriyim. Şimdi böyle bir insanın seçimde oy kullanmaması bir şeyden kaçmak değildir, bir sorumluluktan kaçmak değildir. Sadece sorumluluk alanımı farklı tarif ediyorum diye bakılabilir. Dediğim gibi seçim en büyük kandırmacı olduğu için, en büyük afyonu olduğu için bu sistemi yürütenlerin topluma dayattığı. Ben bu afyon etkisini ters yüz etmek için, ki benim sayfalarımın başında Walter Benjamin'in bir vecizesi vardır. Tarihçinin görevi tarihin havanı tersine taramaktır der. Her zaman bu tersine taramak doğru bir eylem olmayabilir. Ama her yanlış dahi olsa bir tartışmayı tetikliyorsa, bir tartışmaya yol açıyorsa faydalı olabilir diye düşünüyorum. Yani Burada o eleştirileri göğüslemek inanın çok daha ağır bir sorumluluk gerektiriyor, o sorumluluk duygusu. Çünkü konformist olsam, rahatıma baksam, eleştirilmekten korksam, sorumluluktan korksam oyumu veriyorum derim en azından, değil mi? Bir oysa ne olacak yani? Bir parti seçer, bir aday seçer, arkama yaslanırım. Ben zor olanı seçiyorum. Demek ki korkaklık veya bir şeyden kaçmak değil bu. Aksine bir şeyin üstüne gitmek. Ama bu anlamlı gelirse birilerine ne ala, ve çoğunlukla anlamsız geliyor. Onun da farkındayım. Ama bu da beni doğrusu çok etkilemiyor. Bazı insanlar anlamsız görünen şeyleri yaparak toplumsal dinamiklere hizmet ederler. Ben bunları göze alıyorum. Çünkü birinin de farklı bir şey söylemesi gerekir ve o farklı şey temellendirilirse belki birkaç kuşak sonra mayalanmaya, işte ortaya çıkacak bir tavrın mayalanmasına yardımcı olur. Ya da en azından ahlaki olarak bu orta oyununda bana yüklenmeye çalışılan rolü oynamamış olan bir insan olarak, ne diyeyim, kendime karşı hesap verebilir olurum.
Sivil itaatsizlik eylemlerinin şiddetsizlik, kamuya açıklık, ahlakilik, yasaya aykırılık gibi temel unsurları bulunuyor. Yasaya aykırılık, sivil itaatsizlik eylemlerinde en sık tartışılan ve bu eylemin meşruluğunu sorgulatan bir unsur olarak sıklıkla gündeme geliyor. Aslında sivil itaatsizlik, yani pasif direniş eylemlerinde yasal yollarla adaletin sağlanmadığı durumda yasa ihlali devreye giriyor. Yani adaletin sağlanması amacıyla itaatsizlik söz konusu. Amaç bir soruna dikkat çekerek kamusal tartışma ve müzakere ortamı yaratmak ve adaletsizlikleri sorgulamaktır. Tam bu noktada sözü tekrar Ayşegül'e bırakıyorum, çünkü oy kullanmama davranışındaki temel etkenlerden birinin de kitleleri düşünmeye sevk etmek olduğunu vurguluyor.
Peki bu oy kullanmama davranışınızı sivil itaatsizlik veya pasif direniş bağlamında mı değerlendiriyorsunuz?
Öyle bir boyutu var ama bu kadar iddialı değilim aslında. Çünkü sistemin pek çok mekanizmasına dahil olan bir insanım. Örneğin kapitalist pazarına dahilim. Onun kültür endüstrisine dahilim. Bunlardan biri seçimler. Seçimlerin tarihini biraz bilen biri olarak bunun böyle idealize edilecek bir mekanizma olmadığını düşünüyorum, hatırlarsanız. Dünya tarihinde ilk kez köleci dönemde ortaya çıkmış bir mekanizma bu. Hakim sınıfların iktidar biçimlerinden biri. Ama bugüne dek bundan daha iyisi icat edilmediği için günümüze kadar çeşitli revizyonlar geçirerek, çeşitli tartışmalara muhatap olarak geldi. Ve bugün yine kapitalist sistemin akıl hocaları tarafından, sistem eğer büyük bir tıkanıklık içerisinde değilse bir parantez olarak kitlelerin önüne konuyor. O parantezin içinde açılan başlıklarda kitleler 3-5 parti arasında bir seçim yapıyorlar. Sonuçta o partilerin hiçbiri sisteme muhalif değil, sistemle bir sorunu yok. Dolayısıyla da kim seçilirse seçilsin hep, çok tipik bir örnektir, kasa kazanıyor diye tabir edilir, biliyorsunuz. Hep hakim sınıflar kazanıyor. Bu açıdan bu en azından net tavır almanın daha kolay olduğu bir sistem mekanizması olduğu için bu alanı seçtiğimi düşünüyorum. Yoksa ne tüketim endüstrisinden, ne kültürel endüstriden, ne başka bağlarından kendimi kurtarabilmiştim yok. O açıdan büyük bir iddia içermiyor bu tutumum. Sadece kendime, ne diyelim, mütevazi bir mücadele alanı seçtiğimi düşünüyorum. Aynen tarihte yapmaya çalıştığım gibi. Bu aslında Türkiye'ye özgü bir direniş biçimi olduğunu düşünerek açtığım bir başlık. Bir parça kitleleri düşünmeye sevk etmek için bu tavrımı belirtiyorum.
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Özlem Kırlı da sivil itaatsizliği odağına alan çalışmasında sivil itaatsizlik eyleminin sıradan bir direnme eylemi olmayıp yapılan yanlışı dile getirme, demokratik süreçteki bir eksikliği ve aksaklığı tartışmaya açma eylemi olduğunu belirtiyor. ve bu nedenle de bu tür direniş biçimlerinin politik olanın tam içinde yer alarak siyaseti yeniden şekillendirme, bu yönde kitleleri aktifleştirme ve bilinç kazandırma çabası olduğunun altını çiziyor. Tek tek kişilerin sergiledikleri direnme biçimi olarak ya da kitlesel bir direnişle oy kullanmama davranışı yıllardan beri seçim gündemlerinde tartışılan önemli bir konu. Peki nasıl bir seçim olursa seçimlerle yeniden bir ilişki kurulabilir ve seçimlere inanarak yeniden oy kullanma motivasyonları yaratılabilir?
Ya neticede biz ütopya talep etmiyoruz. Türkiye'nin hani yapısal sorunlarının en önemli nedenlerinden bir tanesi siyasal iktidarların niteliksiz ve kalitesiz olması. Yani bizde doğal kaynaklar, gerek beşeri kaynaklarımız çok iyi, çok güçlü bir altyapı var. Ama bunu işletebilen rasyonel bir siyaset mekanizması yok. Yani sürekli her gelen iktidar bir önceki iktidarın intikamını alırcasına sürekli bir saldırganlık hali içerisinde. Ve mevcut hani statikodan yana hep tavır alıyorlar. Yani günün sonunda her ne kadar aşılması, değişmesi, çözülmesi gereken sorunlar varsa bir önceki rejimin yapamadığını ama kendilerinin yapacağını söyleyip de iktidara geldikten sonra aslında o statikoyu devam ettirmeleri durumu söz konusu. Dolayısıyla bu statikocu anlayış değişmediği müddetçe yani somut bir takım kazanımlar gerek üretimde, ekonomik iyileştirmede gerek siyasal, sosyal ve demokratik alanlardaki o bir takım artık kemikleşen sorunlar çözülmedikçe yani bu noktada sisteme karşı herhangi bir güven veya aidiyet ilişkisi kuramıyoruz. Yani kuramıyorsunuz. O yüzden de hani bu yapısal sorunlar aşılmadan yani gidip de oy kullanmanın ben çok rasyonel bir davranış olduğuna inanmıyorum. Yani
Ferhat Ali Göçer talep ettiğimiz şey bir ütopya değil diyor. Ama Ayşe Hür de tarihsel bağlamda bir değerlendirme yaparak Türkiye'de bunun biraz ütopik bir şey olduğunun, çünkü sistemin siyasi partilere bu şekilde örgütlenmesine izin vermediğinin altını çiziyor.
Bugün sistemi değiştirmeye yönelik hiçbir vaat yok hiçbir siyasi partinin şeyinde, programında. Hepsi reformlar içeren şeyler. Reform da bir değişikliktir ama Türkiye'nin bazı konularda çok radikal değişikliklere ihtiyacı var. Ona da devrim demek hatta daha doğru olur diye düşünüyorum. Öncelikle devrimsel nitelikte vaatleri olan bir siyasi parti olursa ve bu vaatlerini yerine getirme potansiyeli görürsem, o potansiyel de sadece 3-5 kişinin partileşmesiyle olmaz. Bu partinin toplumun organik, toplumun çeşitli örgütleriyle, kesimleriyle organik ilişkiler içerisinde olması gerekir. İşçi hareketiyle, entelektüel hareketle, esnaf kesimiyle, köylülükle, ülkenin çeşitli etnik gruplarıyla, dinsel gruplarıyla bu organik ilişkileri sağlıklı kuran, küçük de olabilir. Yani bu ilişkiler böyle tabanı çok geniş olmayabilir ama ilişkileri olduğunu görmem ve bu ilişkilerin üstünde bu temsil ettiği sınıfların çıkarlarını sonuna kadar savunacağını düşüneceğim bir liderlik ve elbette dediğim gibi bir program, devrimci bir program. Bu da ancak biraz ütopik bir şey Türkiye'de, çünkü siyasi partilerin hiçbir şekilde bu şekilde örgütlenmesine izin vermiyor sistem çeşitli mekanizmalarla. İşte HDP'nin başına gelenler ortada değil mi? Veya Kürt partilerinin, bilmem kaç tane Kürt partisi değişik isimler altında giderek sönümlenmeye doğru gidiyor hatta.
Ayşe Hür son olarak yerel seçimlerle genel seçimler arasındaki ayrımı belirterek bu pazar yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili en çok oy kullanmaya yaklaştığım an bu seçimler oldu diyor ve bu seçimlerin kendisinde manevi bir yükü olduğunu ifade ediyor.
Tabii bu yerel seçimler ve genel seçimler arasındaki farkı vurgulamamız lazımdı. Yerel yönetimler aslında çeşitli ülkelerde merkezi iktidarın o despotik işte katı politikalarını kamu adına yumuşatmak, en azından orada kırılmalar yaratmak üzere inşa edilmiş yapılardır. Ama bizde bu yapıda, bu sistemde merkeze bağlı geliştiği için maalesef orada da böyle katılmayı heveslendiren şeyler olmuyor. Elbette İstanbul gibi çok büyük bir metropolün yönetiminin hangi siyasi partide olacağı bütün sisteme yönelik eleştirilerime rağmen önemli. Bu açıdan DEM Parti'nin tutumu eğer Cumhuriyet Halk Partisi adayının kaybına neden olursa ileride ona yönelik ağır bir fatura çıkacağından endişe ediyorum. Belki de bu yerel seçimde en çok oy kullanmayı ya yaklaştığım an bu seçimler oldu. Fakat orada da bu kararı alma konusunda sıkıntım var. Ben hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek bir insan değilim. Bunun çok geçmişten gelen tarihsel şeyleri var, gerekçeleri var. Ama DEM Parti adayının alacağı her oyunda o faşizme, diktatörlüğe karşı kurulacak o ittifakta bir zaaf yaratacağını düşünüyorum. Bu açıdan sanıyorum bu şeyde de payım olsun istemedim. Çünkü bize çok hesap soruldu biliyorsunuz. Yetmez ama evetçi olduğumuz sanılarak ki ben öyle olmadığımı defalarca belirttim. Bu seçimin bir de böyle ekstra bir manevi yükü var diye düşünüyorum. Benim gibi ne diyeyim düşünenler açısından.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.